Ayrım 3. Bin Hüzünlü Haz. Hasan Ali Toptaş. Sayfa 37. Şehrin batı yakasına düşen, çıkmaz sokakların sinir bozucu sürprizleri arasına sıkışıp kalmış, yer yer ağzı mühürlü mağara şeklinde, yer yer mezbelelik duruşunda, ince ince titreşen bulanık bir yanılsama görünüşünde, oldukça düzensiz ve görüntülü yerlerdi buraları. Ben bir köşede taksiden inip yavaş yavaş akşam karanlığına gömülen kusmuk lekeleriyle dolu taş döşeli sokaklara girdiğimde, sağda solda insanın yüreğini sızlatan hazin şarkılar çalınıyor, bu şarkıların içinde yüzen uzun bacaklı taburelerde, hasırlarda, sedirlerde ve plastik çiçeklerle süslü kocaman kocaman masalarda da içip içip sigara tüttüren bulanık bakışlı bir takım adamlarla incecik incecik tüy hafifliğindeki kızlar oturuyordu. Tepelerinde ağırlığı camların parıltısına doğru almış kalın birer duman tabakası. Geride tozlu ışıkların çatal kaşık seslerine, çatal kaşık seslerinin de ışıklara karıştığı yerde alınlara dayanmış yorgun eller. Boşluğun yüzüne çizilivermiş donuk resimler gibi hiç kımıldamadan öylece duruyorlar. Duruşları insanın içine doğru sarkan bir salkım keder sanki. Bir uzun of. Ya da oracıkta donup kalmış derin bir iç çekiş. Dışarıda hemen hemen bütün kapıların iki yanında boş bira kasalarından oluşmuş dağlar var. Bu dağların dibinde de göbekli birer karanlığa benzeyen fıçılar. Bazıları yan yatırılmış bunların. Göbekleri havadaki uzak yıldızlara bakıyor. Bazıları yan yana. Göbek hizasına girmiş. Toz toparlak adamlar gibi. Kimi zaman belli belirsiz bir takım kıpırtılar geziniyor bu dağlarla fıçıların arasında sanki. Yavaşça eğilir, bir ağırlığı kaldırır, başka bir yere götürüp bırakır ve doğrulur gibi yapıp ya da insana bunları düşündürecek şekilde oradan oraya sıçrayıp ansızın duruyorlar. Ama sokaktan gelip geçenler görmüyor bu kıpırtıları. Bu kıpırtılar şöyle dursun, kendi kıpırtılarını bile görmüyorlar hatta. Kendi kıpırtılarını bile duymuyorlar. Kendi kıpırtılarını bile tanımıyorlar ve kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak, birbirlerini itip kakarak, birbirlerini plastik çiçeklere baka baka körelen ellerle okşayarak ya da aynı sokakta oldukları halde birbirlerinden binlerce kilometre uzak durarak yan yana, ard arda yürüyüp yürüyüp gidiyorlar. Geride yorgunluk yüklü pis bir ter kokusu kalıyor. Alkole batmış, alkolle kabarıp şişmiş, pis ve sıkıntılı bir ter kokusu. Bir de kimi zaman kalın tenli kelimelerden oluşmuş kırık dökük cümleler. Tıpkı hem hayatın derinliklerine inip onu zapt etmeye, hem de ondan olabildiğince uzaklaşmaya çalışan bitkin solucanlar gibi yere dökülen, ağız kenarlarında asılı kalan, çene uçlarında ölü ölü sarkan ya da zar zor kımıldanıp gürültülerin, şarkılarının ve bakışların içinde kayboluveren cümleler. Sonra bu insanlar sokaklara dağılıp birer ikişer uzaklaşır, açılır açılmaz dışarıya sıcak gürültü bulutları kusan bazı kapılardan girer, köşelerden sapar ve işte böyle böyle ortalıktan kaybolup yerlerini başkalarına bırakırken boş bira kasalarının arasındaki kıpırtılar gene canlanıyordu. Ben dikkat ettikçe çoğu kez benekleri karanlığın içine dağılmış, savruk birer kediye dönüşüyorlardı hatta. Kor gibi yanan bir çift göz halinde duruyor, sokağa ve insanlara bir çift göz halinde bakıyor, sonra da böyle bakarken bilinmeyen bir sesin ya da kıpırtının peşine düşüp ansızın kayboluyorlardı. Ama gözleri kalıyordu orada. İki nokta, bir süre daha hiç kımıldamadan, boşluğu ve karanlığı derinleştire derinleştire kor gibi yanıyordu. Kimi zaman döne dolaşa gene aynı yere geldiğimde bu noktalar yanmakla da kalmayıp yalanıyormuş gibi geliyordu bana. Ya da kuyruklarını usul usul keyifle sallıyormuş gibi. Hem de kayıplara karışan o benekleri dağılmış savruk kedi gövdeleriyle vedalaşırcasına. Sonra ben bir de bakıyordum ki bir başka gün bu gözler oralarda yatıp kalkan yamuk yumuk pasaklı bir köpeğin gözleri olmuş. İşte o zaman Aslında böyle bir köpek yokmuş da sokakta yürüyen insanların köpekleşen yanları gelip sessizce boşlukta yanan kedi gözlerinin arkasında durmuş ve bana dik dik bakmış gibi ürperiyordum. Belki de bu yüzden ben ürpermeyeyim diye bir defasında papyonu kaymış bir garson durmuştu o gözlerin arkasında. Karanlığın en koyu yerinden kesilip biçilmişe benzeyen simsiyah giysileri vardı bu garsonun ve giysilerinin rengini gecenin renginden ayıran uzak bir ışıltıyla hafifçe gülümsüyordu. Onun böyle tıpkı bir kedi gibi sinsi sinsi bakacakken hafifçe gülümsemesi beni cesaretlendirmiş olmalı ki Alaaddin'i sormak için biraz daha yaklaşıp önünde fıçılara yakın bir yerde durdum. O da büsbütün belirginleşti o sırada. Gövdesi fıçılardan etkilendi sanki ve birdenbire göbeklendi. Dahası neredeyse bana gözleriyle değil de göbeğiyle bakar gibi oldu. Ardından da hiç de gövdesine uymayan ve bana kesinlikle bir başkasına aitmiş izlenimi veren iplik gibi bir sesle ''Hadi sor'' dedi. ''Ne ıkınıp sıkınıyorsun?'' ''Şey'' diye kekeledim. ''Ben aslında biliyorum'' dedi. Birisini arıyorsun. Şaşırmıştım. Yo şaşırma dedi. Bana sesinin kendisine ait olduğunu kanıtlamak istercesine. Biraz daha kadınlaştırarak buralarda herkes birilerini arar zaten. Adı ne? Alaaddin dedim. Parmağını sokağın ucuna park edilmiş ışıltılı bir böcek sürüsüne benzeyen motosikletlere doğru kocaman bir top namlusu gibi uzatarak tahmin edilemeyecek kadar sıcak bir sesle ''Oradan sağa dön'' diye fısıldadı. Yandaki sokağa girince hiçbir yere sapmadan şöyle 400-500 metre kadar yürü. Çocuk bahçesini geçer geçmez hemen sol tarafta üzerinde soluk renkli harflerle ''Motel Rome'' yazan karanlık bir kapı göreceksin. Tamam mı? ''Tamam'' dedim. ''İşte Alaaddin'i ancak o kapının arkasında bulabilirsin'' dedi. ''Bulamazsan oranın gevezeler gevezesi bir sahibesi vardır. Ona sor. Biraz cadı, biraz kalleş, biraz da ne dediğini bilmezin tekidir ama o mutlaka bilir.'' ''Sağ ol'' dedim. O bir şey demedi. Bana bunları söylediğine bin pişman olmuş gibi suratını asıp birdenbire donuk gözlerle boş boş baktı. Hem de öyle bir baktı ki uzun süre gözlerimin önünden silemedim onun gözlerini. Hatta kaldırımlarda yalpalayan sarhoşlara, ortalıkta tilki sessizliğiyle dolaşıp duran polis otalarına, meze satıcılarına ya da camı çerçeveyi indirdikten sonra paldır küldür dışarı fırlayıp sokak ortasında gırtlak gırtlağa dövüşen kumarbazlara bakıyorum diye onlara baktım sanki. Motosikletlerin yanından sağa dönüyorum diye onları döndüm. Barları, lokantaları, piyango gişelerini, bira kasalarını ve köşelerde müşteri bekleyen fahişeleri geçiyorum diye onları geçtim. Yandaki sokağa giriyorum diye onlara girdim. Şöyle 400-500 metre kadar yürüyorum diye onları yürüdüm ve sonunda üzerinde soluk renkli harflerle Motel Rome yazan kapıya ulaştım. Dışarıdan bakıldığında sefil mi sefil birkaç kitapçı dükkanıyla kıraç bir çocuk bahçesinin ıssızlığı arasında sıkışıp kalmış kibrit kutusu gibi küçücük bir yerdi burası. Ama içeri girince insan hem hangi yöne gideceğini hem de nereye bakacağını şaşırıyordu. Avluya benzeyen bembeyaz bir boşluğu geçer geçmez karşınıza ansızın çeşitli kollara ayrılan alacakaranlık koridorlar, birbirine açılan salonlar, odalar, kapılarında arızalı yazan asansörler, üst katlara tırmanan merdivenler ve her yeri işgal eden tozlu eşyalarla bu eşyaları yutup yutup geri kusan yarı uykulu kocaman aynalar çıkıyordu çünkü. Eşyaların görüntüleri de o sırada inanılmaz bir çabuklukla tek tek yerlerinden fırlayıp fırtınada savrulan yapraklar gibi orada bulunmayan başka eşyaların uzak çağrışımlarıyla birlikte adımlarınızın önüne yığılıyordu sanki. Ve bir anda daha siz neler olup bittiğini bile anlayamadan aklınızdaki bütün yönleri siliyordu. Sonra gelip bu yığına oda kapılarının altından sızan zamk kıvamındaki sesler de ekleniyordu. Sonra gelip bu seslerin içinde yaşayan her biri birbirinden acayip, birbirinden korkunç, birbirinden tehlikeli duygularda. Sonra gelip aynalardan taşan, salonların genişliğiyle bu genişliğin karşısında daralıveren koridorların uzunluğu, sağda solda gezinip duran neydi belirsiz karaltıların uzaklığı, bu uzaklığın derinliklerine akan üst katlardaki uğultular ve uğultuların kıyısında köşesinde köpüklenen dalga hışırtılarıyla süt kokulu, ılık mırıltılar da ekleniyordu da, artık siz neredeyse kendi sınırlarını aşıp dinginlik verici bir yalınlığa erişmek üzere olan bu akıl almaz kargaşanın ortasına çakılıp kalıyordunuz. Motel Rom, daha başlangıçtaki havasıyla bir yandan sizi şiddetle reddederken bir yandan da kayıtsız şartsız teslim alıyordu yani. Ve siz bu reddedilişle teslim alınışın kesiştiği noktada bir korkuluk nasıl zamansızsa işte öyle zamansız, yönsüz ve bir o kadar da sessiz oluyordunuz. Ben de sessizdim hiç kuşkusuz. Girişteki şaşkınlığımı üzerimden atmış, hiçbir şey düşünmeden, sanki boyutları akla hayale sığmayan bir resmin hem içinde hem dışındaymışım, sanki ruhumu ele geçiren bir sonsuzluğun karşısındaymışım ya da hemen hemen her şeyle ilişkimi çoktan kesmişim de artık yüreğimin bir köşesindeymişim gibi öylece dikiliyordum. Derken aşağı yukarı benim boylarımda ölgün bakışlı yaşlı bir kadın göründü uzaktan. Aynalara yansıya yansıya tıpkı eski çağların ağırlığını omuzlarında taşıyan bir büyücü edasıyla geldi. Tam karşımda durdu. Durur durmaz da bana ağzımı açmama bile fırsat vermeden sürekli alçalıp yükselen ayartıcı bir sesle bakışlarını da muzipçe kaldırıp indirerek istersem hemen üst katlara çıkabileceğimi söyledi. Dediğine göre güya her şey orada beni bekliyormuş. Döne döne yukarıya çıkan merdiven basamaklarını tırmanır, koridorlarda cirit atan karaltıların arasından geçer ve şurası karanlık, burası tozlu demeden her yeri köşe bucak dolaşırsam hiç ummadığım şeylerle karşılaşabilirmişim. İnsanda hayranlık uyandıran, insanı dehşete düşüren, insanın başını fırıl fırıl döndüren, insanın ruhunu yaprak gibi titreten ya da insanı insandan alıp bir daha geri vermeyen çeşit çeşit şeylerle. İstersem kemikleri yüzyıllar önce toprağa karışan ya da anıları, umutları ve rüyalarıyla birlikte gövdeleri de kurda kuşa yem olan atalarımın gözlerine benzeyen pencerelerin her birinden perdeleri aralayıp başka şehirlere, başka zamanlara ya da alemlere bakabilirmişim söz gelimi. Uzaklığın merceğini karartan top seslerine, füze cıvlamalarına, at kişnemelerine ve uçak gürültülerine rağmen oralarda olup bitenleri en ince ayrıntısına kadar rahatça görebilirmişim. Gençlerin aklını başından alan en gözde şarkıcılarla onların posterlerine bakıp bakıp iç geçirenlerin düşlerini gerçekleştirircesine en güzel mekanlarda en romantik şarkılar eşliğinde öpüşebilirmişim. Sonra ansiklopedi sayfalarındaki küçük puntolu harflerin arasında yaşayan bir zamanların ünlü gezginleriyle saatlerce oturup yüz yüze konuşabilirmişim. Yalnızca konuşmakla da kalmayıp onların serüvenlerinde yer alan balta girmemiş ormanların uzak uzak çınlayan karanlık börtüleriyle vahşi sessizlikleri arasına dalabilirmişim hatta. Okyanuslara açılabilir, cesetler ve sonsuzluk gibi gözüken bitip tükenmez gecelerle dolu zorlu bir yolculuğun sonunda kimsenin bilmediği topraklara ayak basabilir ve böylece heyecanın, korkunun ve sevincin yanı sıra her insana nasip olmayan keşif duygusunu da tadabilirmişim. Sonra tut ki herkesin gözünü kamaştıran anlı şanlı film yıldızlarıyla ya da hayranlık duyduğum ve keşke kelimeler aleminin dışında da yaşasalardı dediğim roman kahramanlarıyla oturup şöyle sakin bir köşede sakin sakin iki kadeh bir şey mi içmek istiyorum, içebilirmişim. Dahası diyelim gönlüm mü çekti, hemen odalarda uyuyan hayalimdeki gençleri uyandırıp onlarla birlikte zaman sınırlaması olmaksızın alev alev yanan zevk denizlerinde yüzebilirmişim. Boğulmak istiyorsam boğulabilirmişim hatta o denizlerde. Işıltılarının içinde yuvarlanıp duran çakılların, kendi çizgilerinin dışına kayı kayı veren rengarenk balıkların, balık sessizliklerinin, yosun iniltilerinin ve bütün bunları sarıp sarmalayan maviliğin koynunda kalabilirmişim. Ya da bütün bunların hiçbirini arzulamıyor, bu şehrin, zamanın ve alemin kokuşmuşluğunun yanı sıra bir de perdeleri aralayıp başkalarınınkini görmeye dayanamıyor ve tek başıma şöyle insanın içini ferahlatan geniş geniş mekanlara doğru neşeli adımlarla "Hayır," dedim ona. "Yukarı çıkacak değilim. Ben yalnızca birisini arıyorum." Masalı bölünmüş mutsuz bir çocuk gibi allak bullak bir yüzle bana, sağımızdaki salonlara, dönüp aynalara ve koridorlara uzun uzun baktıktan sonra "Kimmiş o?" diye sordu. "Alaaddin," dedim. Gözlerini yere indirip yavaşça gülümsedi. "Yüzlerce Alaaddin var," dedi ardından da. "Seninki ne iş yapar? Neyin nesi, kimin fesidir? Boyu posu nasıldır? Boynuzu kulağı var mıdır? Onu söyle." "Ne iş yaptığını bilmiyorum," dedim. "Yüzünü de hiç görmedim." Bu kez gülümsemedi. Gözlerini kısıp omuzlarını titreterek az ötemizdeki bira kasalarını sarsan bir şiddetle şangır şangır güldü. Hemen peşinden de gülüşünün yankılarına bulanmış alaycı bir sesle bana Alaaddin'in sevgilim olup olmadığını sordu. "Değil," dedim. "Hani," dedi, "mektupla, telefonla, bilgisayarla aşk falan?" "Hayır," dedim. İnanmamıştı. "Peki," dedi gene de. Alt dudağını dişleyip sustu. Berbat bir şey yemişcesine yutkundu ve yeniden sordu. "Sevgilin değil yani." "Değil," dedim. "Niye arıyorsun o halde böyle fellik fellik? Alacak verecek davası mı?" "Yok." "Kan?" "Hayır." "Evet. Peki niye arıyorsun o halde?" "Hiç." "Öylesine mi?" "Evet, öylesine." "Anladım," dedi. Doğrusu ne anladığını merak ediyordum ama sormadım. "Belki de onu aramaya başladığın için arıyorsundur artık," dedi. "Bilmiyorum," dedim. "Ya da onu senden başka kimsenin düşünmediğini düşündüğün için." "Bilmiyorum," dedim. "Sen de bir bok bilmiyorsun," dedi. "Evet," dedim. Büyük ama çok büyük bir felaketin eşiğindeymişim gibi gözlerime acı acı baktı. "Peki nasıl bulacaksın onu?" "Arada bir sesini işitiyorum," dedim. Bakışları bulutlandı birden. "Sesini işitiyorum da ne demek oluyor şimdi? Hani yüzünü hiç görmemiştin?" "Görmedim," dedim. "Yalnızca zaman zaman sesini işitiyorum." "Düş gibi mi?" dedi. "Hayır," dedim. "Basbayağı gerçek gibi." "Aynı şey işte," diye homurdandı. "Kimi zaman şehrin karmaşasında boğulur gibi oluyor bu ses," diye açıklamaya çalıştım sonra ona. "Bir yerlere takılıp kalır, bir şeylerin altında ezilir, iyice kısılır, hatta büsbütün kaybolur gibi oluyor ama ben işitiyorum." "Rüzgar gibi mi?" dedi. "Rüzgar gibi," dedim. Başını sol omzuma yatırıp eğri eğri baktı. "Bu ses senin içinden geliyor olmasın?" "Hayır," dedim. "Peki," dedi gene alt dudağını dişleyip gözlerini çizgi çizgi kısarak. "Nasıl bulacaksın?" "Bilmiyorum," dedim. "Belki de bilmemek en iyisi," dedi. "Ama," dedim, "buralarda dolaştığını biliyorum." "Hep mi dolaşır?" "Hep." "Senin gibi bir başına mı?" "Hayır. Genellikle serserilerle, üçkağıtçılarla, ayyaşlarla." "O da onlar gibi demek." "Hayır," dedim. "O inanılmayacak kadar masumdur." Hafifçe gülümsedi. "Öyleyse insan değil bu Alaaddin." "Neden?" dedim şaşkınlıkla. "Boş ver," dedi. "Anlatması uzun sürer." Susmuştum. "Demek," dedi nice sonra gönlümü alırcasına, "Alaaddin ötekilere benzemez." "Kesinlikle benzemez," dedim. "Neden onlarla düşüp kalkıyor o halde? Neden onlarla sıkı fıkı?" "Dediğine bakılırsa," dedim, "o adamların arasında adam akıllı kirlenip kim olduğunu anlamak istiyor. Kendini arıyor yani." "Galiba. Sen de kalkmış onu arıyorsun." "Evet." "Bu durumda işin bir hayli zor," dercesine susup uzun uzun yüzüme baktı. Sonra motel Rom'un derinliklerinde yankılanan kaygılı bir sesle herkes gibi benim de Serap gördüğümü söyledi. Ona göre ruhumda uğuldayıp duran boşluğu doldurabilmek, giderek dipsiz bir boğuntu kuyusuna dönüşen şu lanet olası hayatın ağırlığına katlanabilmek ya da içimde açılan çeşitli yaraları onarabilmek için belki de farkına bile varmadan ben yaratmıştım bu serabı. Hatta işi gücü bırakıp günden güne onu büyütmüş, parıltılarını bakışlarımla beslemiş, her yanını iyice allayıp pullamış, sonra hızımı alamayıp Alaaddin diye adlandırmış ve işte bütün bunların sonunda da uğruna deli divane olunacak göz kamaştırıcı bir hale getirmişti. Bu, insanoğlunun baştan beri kurtulamadığı ve sonsuza dek de asla kurtulamayacağı tuhaf bir yazgıymış zaten. Önce ne yapıp edip binbir güçlükle kıvrana kıvrana yaratır, sonra yaratma sevinci gibi gözüken hazin bir teslimiyetle yarattığının kulu kölesi olur. Ardından da illa onu ellerimin arasında tutacağım ya da içinden bir daha doğacağım diye kendini hırpalaya hırpalaya helak olur gidermiş. İşte ben de öyleymişim şimdi. Elime umut denen o en eski ve en dayanıklı bastonu almış, çile odalarından fırlayan dervişler gibi soluk soluğa, gözlerimdeki serabın pırıltılarına doğru koşuyormuşum. Boşuna koşuyormuşum tabii. Anlaşılan insanoğlunun kendi yarattığı şeyi bile elinde tutamayacak kadar zayıf ve çaresiz bir yaratık olduğunu bilmiyormuşum daha. Hatta ben kendi dışımda kalan birçok şeyi bilmediğim gibi ne yazık ki insanın aradığını hiçbir zaman hiçbir yerde bulamayacağını da bilmiyormuşum. Bulamazmış oysa. Ona benzer bir takım şeylerle karşılaşabilirmiş belki. Çoğu kez bunlardan bazılarını aradığı şeyin ta kendisi sanabilir, hatta onlara bir an için sımsıkı, hiç kopmamacasına sarılabilir ve işte böylece insanın algılama zayıflığından doğan tatlı bir yalanın içinde bir sürede olsa oyuncağına kavuşmuş bir çocuk gibi avunabilmiş ama nedense aranan asıl şey hep insanın içinde kalırmış. Hem de kimi zaman kılık değiştirip kendini başka bir şeymiş gibi kabul ettirerek, kimi zaman sesini soluğunu kesip kısacık bir dalgınlığa dönüşerek, kimi zaman da bir el hareketinin nedensizliğine, bir bakışın bulanıklığına, bir iç çekişin derinliğine ya da bir soluk alıp verişin alışılmışlığına gizlenerek kalırmış. Bu yüzden olsa olsa bu arayışın sonunda ben, eğer tat alma kapılarımın hepsi ardına kadar açıksa, ancak arayış boyunca çekeceğim zevkli bir ızdırabın damaklarımda kalan tadını bulabilirmişim. Ama olsunmuş, gene de bir an bile yılmadan aramayı hep sürdürmeliymişim. Herkesin nicedir aramayı unuttuğu bir şeyi farkına bile varmadan herkes adına arıyor olabilirmişim çünkü. Bakılmasınmış benim böyle Alaaddin, Alaaddin deyip durduğuma. Bu Alaaddin pekala hiç tadılmamış bir özlemin, kelimelere hiç dökülmemiş bir duygunun, henüz şekline göz değmemiş bir eşyanın ya da hayali bile kurulmamış bambaşka bir hayatın adı olabilir. Hatta hayır diye karşı çıktım ona. Yanılıyorsunuz. Çünkü Alaaddin'i yan sokaktaki garson bile tanıyor. Hah dedi birden. Yoksa seni buraya o mu gönderdi? Evet dedim. Peki Alaaddin'i tanıyorum dedi mi? Demedi ama sorar sormaz parmağını uzatıp burayı gösterdi. Hep öyle yapar zaten diye homurdandı. Tanıyorum kelimesini kullanmadan tanıyorum der. Oysa uzun süredir buralarda kimse kimseyi tanımıyor artık. Yalnızca tanıyormuş gibi yapıyor. Ne diyeceğimi bilemediğim için susmuş, şaşkın şaşkın bakıyordum. Kadın da aynı şekilde bana bakıyordu sanki. Ve aynı şekilde ne diyeceğini bilemiyormuş gibi susuyordu. Motel Rom'un derinliklerinden gelen o acayip sesler arasında yalnızca kendi sessizliğimizi dinleyerek öylece ne zamana dek sustuk bilmiyorum. Sonunda ben dayanamayıp cılız bir sesle ''Yoksa Alaaddin'i tanımıyor musunuz?'' diye soruyorum. Serserilerle, ayyaşlarla, üçkağıtçılarla dolaşıp duran yüzlerce Alaaddin tanıyorum ben.'' dedi sayıklar gibi. Üstelik hepsi de gezip tozdukları kişilere benzer bu Alaaddinlerin. Biri seni buraya gönderen garsondur söz gelimi. Aslında garson marson değildir tabii o. Ben bildim bileli duvar diplerinde yatıp kalkan, oradan buradan ziflenen, sokak köpekleri gibi pasaklı, bar kedileri gibi sırnaşık, ama aynı zamanda da gözü dönmüş serserinin tekidir. Ama giysileri ve papyonu, görünüşe aldanmayacaksın. Kim bilir hangi garsonu çırılçıplak bırakmıştır onları alabilmek için. Belki de ellerini ayaklarını bağlayıp karanlık bir çukura atmıştır zavallıyı. Ya da saatler süren çeşitli işkencelerle gözünün yaşına bakmayıp öldürmüştür. Bir de üzerine fermuarını cırt diye açıp şırıl şırıl çöldürmüştür. Allah bilir. Bunlardan her şey beklenir çünkü. Ayak izleri kanlıdır bunların. Bakışları, susuşları, dokunuşları, dokunmayışları kanlıdır. Yo dedim sıkıntıyla. Benim aradığım Alaaddin suçtan arınmışlığından tedirgin olacak kadar suçsuz birisi. Öyle birisi yok bence dedi hem azarlar hem de alay edercesine. Bir Serap görüyorsun sen. Evet, daha önce de dediğim gibi oldukça tatlı, hoş ve bol parıltılı bir Serap görüyorsun. Ya da kendi masalının içinde yaşıyorsun. Alaaddin'in sesi sandığın ses de hiç kuşkusuz başka bir şeylerin sesi. Belki de başka bir şeylerin sessizliği. Kurbağa sürüsü gibi vırak vırak ötüşüp yeri göğü yıkan bir takım arzuların sesi söz gelimi. Gece gündüz konuşup insanın kafasını şişiren eşyaların, yaralı bir kurt gibi hiç durmaksızın uluyan özlemlerin, insan suretine girip sokaklarda sersefil sürünen acıların, uzaklıkların, bir aradalıkların, ayrılıkların ya da sessizliklerin sesi. Belki de bizim henüz fark edemediğimiz başka başka şeylerin. Haklı olabilirsiniz dedim ona. Ama ben o sesin Alaaddin'in sesi olduğuna inanıyorum. Belki tanıyorsunuzdur onu. Belleğinizi bir yoklasanız. Yüzünü ekşi ekşi buruşturup rahatsız olmuş gibi birkaç adım geriledi. Benim belleğim bu sokaklardan oluşur evlat, dedi sonunda. Belleğimi yoklamam için sokaklara çıkıp adım adım dolaşmam gerekir. Ama bunu pekala sen de yapabilirsin, öyle değil mi? Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.